Boğaz Gezgini, Pascalis, G. Lambardis, Pencere Yayınları, 1. baskı Mart 2004, Türkçe'ye çeviren Sema Sandalcı. Bu kitap 265 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mart 2011. Okuyan Pelin Başak. Pascalis Lambardis, Batı Trakya'nın Seres kentinde dünyaya geldi. Selanik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Boğaz Gezgini romanı yazarın ikinci kitabıdır. Boğaz'dan ayrılmayı hiç istemiyordu. Şimdi yaptığımız bu yürüyüş adım adım hep aklımdaydı Ömer. Şu büyülü manzarayı hiçbir yerde görmedim. Özlemi hep içimi yaktı. Konuşarak Ortaköy'e giderken akşam olmuştu. Hindistan'da yaşadıkların etkisindeydi. Hayal halimde yaşıyor gibiydim. Sina'da birden uyandım, tepeden düşer gibi. Hangi dünya gerçek diye sordum kendi kendime. Bener ise güdüsel olarak sürüklenmiştim. Özümü bulmaya çalıştım. Hayallerim kılavuzluk ediyordu bana. Sonra kendimi tümüyle resme verdim. Sezgi mi egemendi? Evet Ömer, inanç beni hiç bırakmadı. Yürüyüşümüz daha sonra Beyoğlu'na yöneldi. Dünyanın tüm körlerine, çünkü daha fazla gezdim ruhumun gözleriyle. Bir gece ayaklarım götürdü beni bir kilisenin eşiğine, Tanrı'ya sığınmaya. O geceden beri sürekli yazarım. Boğaz ve çevresinin eski bir haritası mevcut bu sayfada. İstanbul, Ocak 1923. Komnenosların görkemli evinde bir hayat doğuyor bugün. Bir ses daha katılıyor bu akşam aydınlık eve. Ocak ayının buz gibi soğuk bir gecesinde. Boğaz'ın Avrupa yakasındaki iskelelere uğrayan son vapur, gece saat 11'e doğru Ortaköy'ün güzel görünümlü iskelesine yanaştı. Boğaz'da sahiller bir uçtan diğerine sise bürünmüş, yerler buğulanmıştı. Oysa gündüzleri, kış vakti, gökyüzü bulutsuz, güneşli olurdu. Bulutların arasında Tanrı, kentlerin kenti kucaklamış, acısı azalsın, dayansın diye şefkat gösteriyordu ona sanki. Çünkü iki dünyanın da egemenliği bu kentin elindeydi. Herkes onu istiyor, ona sahip olmak için fırsat kolluyordu. Bugün Eleni Komnini, Io söylencesi eşliğinde, Io efsanesi Zeus'un aşık olduğu Io, inek biçimine bürünerek Bosforus yani boğazı geçmişti. Bir oğul getiriyordu dünyaya bacaklar arasından. Bağırışları Bayan Despo'nun gemiden indiği iskeleden duyuluyordu. Başka kimse inmemişti onun dışında. Gece ev sıcaklığını aratıyor, bacalardan çıkan dumanlar sisle bir oluyordu. Despo yıllardan beri yeni çocukların dünyaya gelmesine yardımcı oluyordu. İskelenin taşla döşeli zemine ayak basar basmaz buğuların arasında görünen Komnenosların evine yöneldi. Heyecanlıydı. Acelesi hareketlerinden belli oluyordu. Bir yandan da Meryem Ana'ya sesleniyordu. Meryem Ana, göster mucizeni. Sen anaları sever, onları anlarsın. Bu akşam Eleni Komnini'nin doğum yapmasını bekliyorlardı. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Despo 2 yıl önce ilk doğurttuğu Daphne'den biliyordu. Sezgiden, bazı kereler kuşkuya yer bırakmayan o kadın sezgisinden biliyordu bunları. İlk ağlama sabahın ikisine doğru duyuldu. Ev halkının tümü, özellikle de durumun kötüleşmesiyle bebeği çıkaran ebe heyecanlıydı. Yeni doğmuş bebekte oksijen azalması oldu. Çocuğu kaybediyoruz dedi ebe. Mihalis Komnenos'a odadan çıkarak oğlunun dünyaya gelmesini sabırsızlıkla bekleyen baba paniğe kapılmıştı. Çabuk git bir doktor çağır, kurtaralım onu. Ben suni teneffüs vereceğim ona. Zavallı kadın korkuya kapılmış halde bir hayatı kurtarmaya uğraşıyordu. Küçük Daphne yan odada uyanmıştı. Başını hafifçe kaldırdı ve yorganı gözlerine dek çekti. Evdeki telaşı dikkatle dinliyordu. Ona bugün bir kardeşin geleceğini söylemişlerdi. Despina sürekli ikon dolabına gidiyor, Meryem Ana'ya dua ediyordu. Bütün gece apar topar gelen doktor İlyas Şinas'la birlikte çocuğun nefesinin düzelmesine çaba gösterdiler. Fakat kalp atışları da düzenli değildi, gittikçe azalıyordu. Düzene sokulmalıydı, yoksa beyinde bir hasara yol açabilirdi, hatta ölüme bile. İkisi de yeni doğmuş bebeği suni teneffüsle hayatta tutmaya uğraşıyorlardı. Bitkin düşen Eleni odasında yatağa uzanmış, gece yaptığı zor doğumun ardından gözyaşlarını siliyor ve yakarıyordu. "Neden Tanrım? Bana bunu niye yapıyorsun? Ne günah işledim de bana böyle acı veriyorsun?" En büyük yükü tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu düşünen ebe taşıyordu. Doğum sırasında kendisinin ve de ellerinin yetersiz kalıp kalmadığını düşünüyordu sürekli. Geçen her an evdeki herkesin kalbine ağırlık veriyordu. Heyecandan bebeğin nefesi, ezeli hayatı tutan sonsuz solukla karışıyordu. Ebe ile doktor ellerinden geleni yaptılar. Geceyi ümitle geçirdiler. Gün doğana dek. Bebek, sabahleyin boğuk boğuk olan ağlamasını durdurdu. Rahata erdi. Fakat yüzünde geçirdiği ölümcül saatlerin kararmışlığı vardı sanki. Tüm gece yaşamla ölüm arasındaki o kritik ayrımda nefes alıp vermişti. Doğudan doğan güneşin ilk ışıkları yatak odasının penceresine vurmuştu. Bebeği, beslenmesi için ilk kucağı alma zamanıydı. Yeni doğan çocuğa merhametin verdiği ilk işaret. Evdeki herkesin içi rahatlamış, gerilmiş yüzleri gevşemişti. Çocukla beraber onlar da nefes alıyorlar, sanki yeni doğanla bir olmuşlardı. Eleni Komnini'yi yorgunluktan tatlı bir uyku aldı. Rüyasında nur parçası bir melek gördü. Oğluydu. Korktu ve nefes nefese uykusundan uyandı. Yanına döndü. Huzur içinde düzenli nefes alarak uyuyan meleğine baktı. Korktu, acaba göğe mi gitmişti? Ancak yukarıda dünyaya getirdiği yeni bir yaşamın görüntüsü vardı. Yanına gelmesi için kocasına işaret etti. Kaptan Mihalis, doktorla birlikte koridordan izliyordu. Hanımının kendisini çağırdığını görünce hemen yanına koştu. Aksilikler geride kalmıştı. Alçak sesle kocasının kulağına gördüğü rüyasını anlattı. "Adını Angelos koyalım," dedi kadın sonunda. Kocası bir süre suskun kaldı, ne söyleyebilirdi ki? Dikkatle baktı karısının gözlerine. Kendi derdinden büyük olan kadının derdini içinde duymak istedi. Bu konuda başka düşüncelerim vardı ama madem ki adı Tanrı'dan geldi, mübarektir. İstediğin olacak Eleni. 26 Ocak 1923 yılının tam vaktiydi. Müslümanların hicri takvimine göre 1361. İstanbul kış ortasında ılık geçen günleri yaşıyordu. Kırlangıç baharıydı, kıştan bir ara. İstanbul, Ocak 1465. Tarihin sayfaları bizi geriye, yaklaşık 500 yıl öncesine götürüyor. Aynı yere ama Ortaköy'den biraz daha uzağa, eski İstanbul'un fethedilmiş surlarına, Fatih Sultan Mehmet'in sarayına. Fethinin o kara gününden 12 yıl sonrasına. Tüm gerçekleri biriktiren edebi, tarihin sayfaları da bizi geriye götürüyor, ilahilere. Tüm ebedi feryatları birleştiriyorcasına. Salınan bir bulut katmanı gibi gezdiriyorlar bizi, ilk ışıklarımızı bulalım diye. Bizi birleştiren yerden uzak durmayalım ve de unutmayalım diye. Helenizmin son kalesi, Trabzon İmparatorluğu da 1461'de elden gitmişti. Komnenosların büyük soyundan gelen son imparatoru David, Komnenos'la birlikte. Bilge ve de dindardı. Öyle ki bir zaman kendi kendisiyle mücadele etmişti. Meryem Ana, Sümele Manastırı'nda münzevi bir hayatı sürdürmek daha mı iyi olurdu diye. Siyasetçiden çok bir filozoftu. Türklerle olan mücadelede çemberin daraldığını ve Trabzon'un elden gideceğini anladığında kesin bir yıkımdan halkını kurtarmak uğruna Fatih'le anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. İmzaladıkları anlaşmada büyük imparatorluk ailesinin kaderinden de söz ediliyordu. Tüm aile ve saray mensupları servetleriyle birlikte bir nakliye gemisiyle uzaklaşacaktı. İlk önce Edirne'ye, oradan da Serez'deki Mavronoros'a hareket edeceklerdi. Anlaşma gereği David Komnenos lider sıfatını taşıyacak ve Edirne ile Serez arasındaki bölgeden yararlanacaktı. Mavronoros da şüphe altında 4 yıl bir yaşam sürdüler. David ile büyük oğlu Nikiforos arasında büyük tartışmalar geçiyordu. Oğlu kararlı ve mert, korkusuz ve cesur, ayrıca basiretliydi. Boyun bükmezdi. Türklerle anlaşmayı kabul ettiği için babası David'i sürekli korkaklıkla suçluyordu. Ve bir gün Maçka vadilerinde ve dağlarda özgürlük adına yeniden savaşçıların toplandığını öğrendiğinde oraya gitme kararını aldı. Aynı gün Komnenosların evine kötü haberleriyle sultanın habercisi geldi. David Komnenos'u tüm ailesi, karısı Eleni Katakuzini ile yedi oğluyla kardeşi 4. Ionisis oğlu, yeğeni ve halefi Alexios'la ve de kızlarıyla birlikte derhal İstanbul'a gelmelerini buyuruyordu. Fatih, Komnenosların tahtını geri almak adına mücadele hareketlerini öğrenmiş ve David'in diğer komutan ve soylularla hareket etmesinden tedirgin olmuştu. Bundan dolayı Komnenosları tümden yok etmek istiyordu. "Demek David'i yeniden kral yapmak amacıyla Maçkalılar beni devirmeye çalışıyor," der Fatih sarayda Amyrusis'e. Amyrusis, Trabzon İmparatorluğu'nun baş danışmanıydı. Ünlü anlaşmanın da en önemli kişisiydi. Şimdi sultanın danışmanıydı. "Bu şüphenizin haksız olduğunu düşünüyorum," diye belirtir Amyrusis sultanın önünde eğilerek. "Tek bir şüphe bile yeter bana," diye sürdürür sözünü sultan öfkeyle. "Sarayda her kim olursa, kardeşim ya da oğlum, beni en ufak bir şüpheye düşürürse kellesini uçururum. İnsafsız ve de haksız yer olacaktır. Birlikte anlaşma imzaladınız ve David sözünden dönmez," der Amyrusis bir ümit ararcasına. "Bana dediler ki David tüm ailesiyle geldi ama bildirdiklerine göre bir oğlu yok. Nerede?" "Öğrendiğime göre Nikiforos bilinmedik bir yere kaçmış. Galiba onlar da bilemiyor. Ne olursa olsun bu çocuğun bulunmasını istiyorum. Her yeri arayınız, onu huzuruma getiriniz. Şimdi git ve David'i, oğullarını, Halef yeğenini buraya huzuruma getir. Kızlarını ve karısını getirmene gerek yok. Ancak onların haremimi güzelleştirmelerini istiyorum." Amyrusis kapıdan çıkar çıkmaz sultan saray celladına seslendi. Keskin baltasını derhal hazırlamasını buyurdu. Önceden planlamıştı sonunun nasıl olacağını. David'in önereceği şeyi kabul etmeyeceğini tahmin ediyor, Komnenosların işini bu yüzden bir an önce bitirmeyi düşünüyordu. Onun için bir kabustu. Yaşamın öyle bir karanlık noktasındaydı ki orada tarih utancından gözünü kapamıştı. Az bir zaman geçmişti ki sarayın girişi açıldı. David Komnenos yüksek kapıdan giriyordu. Kararlı adımlarla yürüyordu, bir lider edasıyla sultana da gururla bakaraktan. "Duydum ki baş kaldırmışsın," der Fatih yakınına gelir gelmez. "Bana karşı da savaşmayı düşünüyormuşsun." Bir süre sultan sinirinden eliyle sivri sakalını sıvazladı. David tüm olacakları önceden kendini hazırlamıştı. Niyetini anlayabiliyordu Amyrusis'ten. Amyrusis ikna etmeye uğraşmıştı onu, Fatih'le uzlaşması için. Çünkü hayatları söz konusuydu. Her suçlama bir hileyle hazırlanır. Kaderimle ilgili peşin hüküme varırsan anlaşmayı bozarsın. "Söylediğin beni ilgilendirmez David. Senden tam itaat isterim. Aileni ve kendi hayatını kurtarmak istiyorsan." "Ne istiyorsun benden? Sözümden dönmedim." "İsa'yı reddetmeni ve Kur'an'a inanmanı." "Canımı al, başka sözüm yok." Yanıtını mertçe söylemişti dili dolanmaksızın. "O zaman hepiniz kılıçtan geçeceksiniz. Önce oğulların, ardından halefin ve sonra da sen David. Sona kalmanı isterim. Gösteriyi kendi gözlerinle görmen için. Diktiğin filizlerin kesilişini gör bakalım. Kızlarına ve de karına gelince onları hareme koyacağım." Bu sözleri duymak David'i hiç ürkütmedi. "Namuslarını yitireceklerine şehit olmalarını yeğlerim. Şeref yaşamla ödenmez ve Komnenosların bir sembolüydü tek başlı kartal." Yalnızca gözlerini çevirdi ve çocuklarına baktı. Gözlerini onlardan ayırdı ve "Komnenoslar Hristiyan doğdular. Din değiştirmeleri söz konusu olamaz," diye hemen kararlı bir şekilde yanıt verir Komnenosların son halefi. Bunun üzerine sultan derhal öfkeyle celladı çağırdı, buyruğunu yerine getirmesi için. "Prenslerden başla Süleyman. Teker teker bir vuruşla kafaları gövdelerinden kopsun." O ise ötesinde duran prenslere baktı sertçe. "Altıda biri gitti," der öfkeli. Hepsi gururla yarıştılar ilkin kim gidecek diye. Bu tepki karşısında cellat birini yakalıyor ve dışarıya iterek götürüyordu. "Sana son bir fırsat veriyorum David. İstersen durdururum," der sultan. "İnancımı değiştirmem. Değiştirirsem yaşam ölüm olur benim için. İlk oğlum da infaz edilince bakalım ruhun ödün vermeyecek mi? Ne dersen de boşa zaman harcıyorsun." "Süleyman, infaza başla," diye buyurur hiddetle Fatih. Tarih utancından gözlerini kapadı. Baltanın kurban taşına vuruş sesini duyunca her şey orada sona eriyordu. Bahtsız David'in içinde solukları boğazına düğümleniyordu. Evlatlarının birer birer düştüklerini gördükçe. Sıra sonuncuya gelmişti. Bunun üzerine sultan yüce gönüllüğünü gösterir ve David'e "Şimdi sana hoşgörülü olacağım. Senden dinini değiştirmeni istemiyorum. Kızlarını ve karını al, tekrar geri git. Onları haremden serbest bırakıyorum. Bundan böyle bana karşı koyacak hiçbir gücün kalmadı der. Beni de öldürebilirsen yaşayabilirsin ancak. İçinde yaktığın ateşten zor kurtulursun. İştenlikle söylüyorum, beni sağ bırakırsan ben David Komnenos sonuna dek seninle savaşacağım. Sultan öfkeyle ağır tahtından ayağa kalktı, derhal öldürülmesini emretti. Bütün bunlar gösteriyor ki Nikeforos'un babasıyla anlaşmazlığı tanrısaldı. Komnenoslardan bir halifin kurtulması ve kanlı katliamdan iki gün sonra Eleni Katakuzini'nin gördüğü düşün mümkün olması için. Eleni geceliğin karşısında canlıymış gibi üzerinde kraliyet giysisiyle David'i görmüştü. Dramanın dış mahallelerinde Kostas Lorinitis'in evine Nikiforos'u bulmaya gitmesi için birini göndermesini buyuruyordu ona. Oysa oraya onu gizlice annesi göndermişti gidecekleri gün ve ona özlemini sır olarak söylemişti. Gittiğini bilen tek kişiydi ve o göndermişti Doranitis'e, çünkü sadık ve dost idi. Ona yardım edebilirdi. Karısına David rüyasında ayrıca buyurmuştu nöbetçisi Yusuf'u göndermesini. Yusuf çocukken İslamlaştırılan bir yeniçeriydi. Mani'ye gitsin Nikiforos diyordu ona. Orada kalsın. Ayan Petros Stefanos'un kızıyla evlensin. Oradan evlatları başka yere gitsinler, Batı Avrupa'ya. Ve onlardan biri gün gelecek Avrupa'nın kaderini tayin edecek. Savaşlarda ün kazanacaktır. Ve yeniden yıllar sonra Komnenosların ülkesi özgür ve Helen olacak. Büyük Ellas'la birleşecek. Tanrı'nın isteğiydi ve Tanrı'nın isteğini kimse karşı koyamaz. Babasıyla büyük çatışması aileden uzağa götürmüştü. Özellikle de sultanın habercisinin geldiği o gün. Halkın mesajını sürdürmek üzere. Öyle de oldu. Nikiforos Komnenos onu dramada bulunan Yusuf'tan tüm olanları öğrenince Mani'ye gitti. Orada daha sonra Sparta İhtiyar Meclisi'nde koca başı oldu ve büyük Komnenoslar soyunun devamlılığını korudu. Mani ayağını Stefanos'un küçük kızı Eleni ile de evlendi. Birçok çocukları oldu. İlki Alexios. Yıllar sonra da Mani'den ayrıldılar esir olmamak için. Güney İtalya'ya, Korsika'ya gittiler. Korsika'nın onlar için bir çekiciliği vardı. Mani ile aynı güzellikteydi. Eski Kalisti'ye yerleştiler. Bizans Komnenoslarının bu ünlü soyundan yan kollar çıktı. Bonapartlara dek ve gerçekten de onlardan biri Batı Avrupa'nın kaderini tayin etti. Bu yan kolların birçoğu Komnenoslar, Stephanopoulos'lar doğal olarak denizle ilgilendiler. Özgür ruh, deniz özgürlüğünü gerektiriyordu. Dönemin tek kul olmayanlarıydılar. Aynı denizler iki kardeş Komnenosları, Emmanuel ve Ionisis'i Korsika'dan İstanbul'a götürdü. 19. yüzyılın sonunda 1882'de. Nedeni, Ionisis'e Fener Rum Lisesi'nden o dönemde kurulan okulda ders vermesi amacıyla yapılan bir çağrıydı. Ioannis Komnenos, sofistik eğilimleriyle ünlü ulemalardandı. İstanbul'a dönüşünde yanına doğuştan seyah olan küçük kardeşi Emanuel'i de almıştı. Ortaköy'e yerleştiler. Fethedilen İstanbul'un uzağına ama boğazın iki yanına. İki dünyayı da birlikte seyretmek ve hayalini yaşatmak amacıyla. İstanbul, 20. yüzyıl ortaları. Yaşamın sayfaları ilerliyor, günümüze geliyor. Komnenosların konağındaki doğuma. Yeni doğmuş olan Angelos Komnenos'un ölümle yaşam arasında bulunduğu anlar olmuştu. Ama yaşamda kalma isteği ve direnci ölümü yenmesini sağlamıştı. Ne ki daha sonra da böyle bir yaşamın içine düşmüştü. Doğumu ona Tanrı'nın bir armağanıydı sanki, en yüce sevgiyi kanıtlaması üzere. Çünkü hiçbir şey rastlantı değildir, bunun böyle olması olasıdır belki. Hoş gören ben, Ömer Deniz'i bağışlasın. Aramızdaki iletişime örnek aldım. Bu gerçeği saygıyla aradığımdan, sevdiğim güzellikleri ve bir yaşamı övmeyi istiyorum. Bu toplumun bir parçası olan ben de yaşam denen bu cazibeden bir düzen kurmayı başardım. Bir an gelecek, yaptığım ve de yapacağım şeylere yabancı olduğumu düşüneceğim. Ama en azından uğraşmış, denemiş olacağım. Uzak yerleri gezdim. Kimi kalplerin acılarını duydum. Keder ölçü olabilir ama ağır da. Yine de daima anımsayacağım bir kardeş sesini, merhaba arkadaş diyen, ruhumun derinliğinde esen iyi belirtilerdi bunlar. Boğazın görünümü karşımdaydı. Çocukluğumdan beri büyüdüğüm bu evdeki aynı görünümüyle. Angelos doğmadan 2 yıl önce Selanik'te dünyaya geldim. 1924'teki mübadele ile İstanbul'a geldik. Kökenimiz Osmanlı Mısırı'na gidiyor. Ailemin bildiği Helen dilinden başka tarihlerin kökeninin bilincinde olan Helen dostları da var. Şu yaşıma dek birlikte yaşamanın yalnızlığıyla dizginledim kendimi. Bunca halk ve kent özgürlüğün peşindeydi. Yıllarım pek çok heyecanla geçti. Gözümün önünden gelip geçen gemiler gördüm. Hayal ederdim o gemilerin ambarlarında dünyayı dolaşmayı. Boğazın yakınında hayat sürme ayrıcalığım vardı. Karşımda duran ve güzelliğini yansıtan bu büyüyle büyüdüm. Huzur veriyordu bana. Alçak gönüllüğüm kendimden söz etmeme de pek izin vermiyordu gerçi. Ama sevdiklerimden, saygı duyduklarımdan saygı görmek isterdim. Dikkatler üzerime çeken biri değildim ama hiçbir şey beni yaşamdan alıkoyamazdı. Sevgiyle hareket etmişimdir. Endişelerimden almam gereken dersin özünü çıkarmışımdır. Sonsuz düşünceler gelip geçmiştir içimden. Buraya varıncaya dek anılar ve sorumluluklar aldım farklı yerlerden. Kimi zaman etkiledi beni Tellal'ın sesi. Bir gün onunla karşılaştım ve benimle konuşmasını istedim. Onunla konuşma isteği vardı içimde ve Yaradan'a şükrettim. Beni onunla karşılaştırdığı için. Ne ki o Tellal isteğime karşılık vermedi. Uzun süre huzurlu olamadım. Sonuçta ne olabilirdi ki? Sesler mi var? Kendimin anlamlandıramadığı ve başkalarının çıkaramadığı. Yaradan beni bağışlasın. En azından yazacaklarım ve de içimdeki düşünceler için. Onun görüşlerine karşıt oldukları için. Azizler de beni bağışlasınlar. Bahsettikleriyle ilgili olarak dünya gerçeğini göstereceğim için. Aslında toplumumuzdaki gerçekle ilgili. Türkler ve Rumlar da beni bağışlasınlar. Açıklanacak olanların çoğu kabul edilemez gibi görünecek. Ne ki bunlardır bizi yitiren ve hala da yitirmeyi sürdüren. Etkilerim doğaldı. Çünkü Rumlarla birlikte yaşıyordum. İstanbul değişikliğe uğramış ise de Helen etkisi belirgindir. Halkın barış içinde yaşadığını görüyordum. Saygı gösteriyordum bana yakınlık gösterenlere. Hepimiz kaderin sürüklediği aynı yerin halklarıyız. Alın yazısı kelimesini geleceklerini tayin edemeyen ve vatanlarına hasret kalan asilerden öğrendim. Özgürlük saf bir düşünce değildi. Tüm bir geceden sonra günün ağarmasının beklentisi gibiydi sanki. Tam vakti hükmümüz altına alınabilir mi? Kesinlikle hayır. Özlem, yaşamın öpücüğüne kavuştuğunda kim onu senden yoksun bırakabilir ki? Aradıklarımızdan vazgeçmemek tek kurtuluş yoludur, diyordu Angelos. Alın yazısı duygusunu Angelos'un yalın dünyasında gördüm. Bizi, düşüncenin yolu birleştirmişti. Tüm yılların getirdiği bir kavuşma, dostluğun yeni bir aile olduğunu görünce insan tüm benliğini açar gizem olmaksızın. Angelos denizci bir aileden geliyordu. Babası çoğu kere onu beraberinde götürürdü yolculuklara. Gözünü denizde açmıştı. Anılar beni çocukluk yıllarına götürüyor. Kendi kendine sorardı. Deniz nerede son buluyordu? Ve bir yerde bitiyorsa o yer nereydi? Daha sonra bu anısını Portekiz'de yaşadığını anımsadı. Oraya dek onu götürmüştü bu çocukluk düşü. O zamandan beri düşünceleri de koşuyor, yolculuk ediyordu. Haritalara dalardı. Gemiler gözleri önünde seyrederdi sanki. O zamandan içine doğmuştu seyahat etme isteği. Haritaları açıyor, sadece onlara bakmıyor, adeta onları okuyor, her noktasını yutuyordu. Farklı yerler, kentler ve görünümlerini tanımaya ilgi duyuyordu. Halklar arasındaki farklılıklar olduğunun, bu farklılıkların coğrafi endemin, boylamın ve iklim koşullarından oluştuğunun bilincindeydi. O zamandan beri içinden çıkılmaz bir istek vardı dünyanın görüntüsüne. Bunu içinde topluyor, kentlerde gezindiğini hayal ediyordu. Çeşitli fotoğraflarına ya da resimlerine bakardı farklı yerlerin. Öykülerden öğrendikleriyle yönlendiriyordu duygularını. Babasından yolculuklarında onu da beraberinde götürmesini sürekli istiyordu. Farklı insanlarla, yeni yerlerle ve başka toplumlarla karşılaşma duygusu sürüklüyordu onu. Herkes farklıdır diyordu, renkler gibi. Hepimizin aynı ırktan olması, renklerin tek olması gibi bir şey. Bir çiçeği temsil ediyorum. Onu koklayan aşık olur, sever. Biz insanların da birbirlerine benzemeleri doğaldı. Bazen bana söylerdi, güneşin uzak yerleri farklı aydınlattığını, farklı renkleri olduğunu söylerdi. Değişim şart diye vurgulardı. Farklı koşullarda farklı renkler görmek olasıdır. Angelos'ta seyahat etme isteği bir tutku olmuştu. Garip rastlantılar ya da karşılaşmalar. O zamanlar tatlı bir uyum içinde yaşardık. Rüya gibi boğazın karşısında hayaller kurardık. Böyleydi yaşantımız. Görüşlerimiz birleşmişti. Yolları, sokakları paylaşırdık sanki. Ömer, sokaklarda yürüdüğümde sanki tüm kentlerde gezindiğimi hissediyorum. Büyülü bir hava oluşuyor. Dünyanın farklı yerlerinden esiyor. Beni kanat açmaya teşvik ediyor. Bilirsin, boğaz topluyor solukların tüm akışını. Coğrafi olarak birleştiriyor. Büyük bir ışık merkezidir. Gelecek kuşaklara yayılan. Parıltının vardığı yerin ötesinde ne oluyor Angelos? Kimileri onu düşlerinde yaşatıyor, önemini anlıyor. Bundan dolayıdır ki tüm insanlar doğudan batı ülkelerine dek İstanbul diye sesleniyor. Ondan ayrılanlar kederle bahsederler anısından. Gerçekten de buradan gideceğimi düşünmekte güçlük çekiyorum. Bir ağaç sanki diktiğin yerde sararıp solacak. Şunu bilmende yarar var dostum. Burada bazen gürültü oluyor. Gerçekleri tümüyle göremiyorum. İsyan kokan meydanlarda kışkırtmalar oluyor. Kaynayan bir kazan sanki. Bazı kereler aklıma gelir İstanbul'dan gitmek. Ama beni bir arzu tutar. Yere yatmak ve toprağına sarılmak isteği var içimde. Angelos, düşünme bunları. Olan oldu. Halkların birlikteliği bir yerde kimi karşılıklı mücadeleleri getiriyor beraberinde. Bizi Rumlardan ayıran hiçbir şey olamaz. Rumlarla birlikte İstanbul'un havasını soluyoruz. Onlar olmaksızın İstanbul nasıl olabilir dersin? Bir boşluk oluşmaz mı? Keşke seninle aynı görüşte olabilsem. Sonbaharda ağaçlardan düşen yaprakların akan kanlarla örtüldüğünü gördüm. O zaman karşılaştım kentin güzel yüzüyle. Tüm öfkesi dinmiş gibiydi. Haklısın. Eğer herkes içindekileri dökse, o zaman görünüm netlik kazanacaktır kuşkusuz. Başka ne diyebilirdim ki? İkimiz de net görüyorduk ve ben de bu zor mirasın yağmalanmasına karşıydım. İki halkın diliyle konuşuyorduk. Hatta bu dillerin de ötesinde gönül diliyle konuşuyorduk. İçten ve de saygılı. Bu dille odaklanıyor, yoğunlaşıyorum yazmaya. Gördüklerimi, inandıklarımı ve sevdiklerimi kağıt üzerine aktarırken. Anıların bana sunu olarak verdiği. Onlar büyü etkisiyle betimleniyor. Karşımdaki açık deniz ya da bir film şeridi gibi değişiyorlar. Daima hatırımdadır. Mallarmé'nin o güzel deyişi. Dünya bir kitapta toplanmak için var. Son yıllarda Yaradan'a olan kimi yükümlülüklerimden söz edeceğim. Angelos, Komnenos'a saygı duymamı sağladı. Bir Bizans ruhuydu sanki, kökenine inanıyordu sürekli. Bizanslar olan duyguları içindeki derinlikten çıkıyordu. Fakat ona bırakılan bu esere saygı duyulması gerek. Belki de bir yaşam vasiyetiydi, resmettiği eşsiz bir tarzda. Sayısız eserler yarattı, tartışılmaz resim bilgisiyle, somutu belirsizle, maddi ruhla ve hayali gerçekle birleştirerek. Güçsüz bile olsak en azından çevremize ışık veren başarıyı görmeyi istememiz gerek. Bilmiyorum şu an yaşıyor mu yoksa öldü mü? Fakat eserler bıraktı, kendi izine ve dönemini taşıyan. İstanbul'dan, Yunanistan'dan, Paris'e, İberya'ya, Bengal okuluna dek. Bunlardan bugün bazıları sanat eseri olarak biliniyor ve adı gelecek nesillere kalacak. Yaradan kutsamış da onu. Her nereye gitse, seyahat ettiği yerde bir şey görse, ruhu da yolculuk ediyordu sanki. Ruhunu yolculuğa gönderiyordu. Önümdeki kağıtlarda bile sanki dünmüş gibi canlı resimler, anılar vardı. Birinci ayrımın sonu sayfa 22.